Evet. Bizim okuduklarımız alacaklarından mecbur mikrofon kullanıyoruz. Aslında küçük bir grubuz, gerek yok. Hepinize günaydın, hoş geldiniz. Dünyaca ünlü Johannes Kepler'in bir zamanlar oturduğu bu yeri bir neden olmasın kelimesinden yola çıkarak Türkçe şiir etkinliğine açıldı. Kepler Salon 2009 yılında Linz Avrupa başkenti olduğunda bir proje olarak hayata geçirildi. Amacı bu salonda, zamanında Johannes Kepler'in oturduğu bu salonda toplumsal sanatlar konularda halka açmak, halkı buraya çağırıp çeşitli konularda görüş birliğinde tartışmak, görüşleri değişmek. Proje çok olumlu geçti 2009 yılında. Başarılıydı. Ondan dolayı devam edilmesine karar verildi. Bugün bu etkinliği yapma fikri bir görüşmede Iris'ten geldi. Onun için Iris'e çok çok teşekkür ediyorum. Iris buranın program sorumlusu. Konuşma neden hep Almanca olmak zorunda? Başka dillerde burada tartışma, okuma, görüşme olmaz mı idi? Onun için bugün burada hiç alışılmışlığın dışında Almanca değil, Türkçe olacak bütün etkinlik. Hem Iris'e hem bugünü programına bu şekilde gelmesinde yardımcı olan Martina Helmel'e teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Efkani'ye teşekkür ediyorum. Efkani de alışılmışlığın dışında politika değil. Bugün barda garsonumuz. Efkani, sana da teşekkürler. Tabii ki en büyük teşekkürü Viyana'dan pazar günü bizim buraya gelen Şerafettin arkadaşa söylemek istiyorum. Şerafettin, teşekkürler. Bizi kırmayıp buraya geldiğin için. Şerafettin'in yanında 4 Linzli hemşerimiz, artık Linzliyiz. Şerafettin Viyana'dan misafirimiz. 4 Linzli şair arkadaşımız da bugün burada. Ben onları size tek tek daha sonra tanıtacağım. Tanıtmadan önce arka planda ama bize neşe veren müzikçi gençlere de teşekkür ediyorum. Onlar da bize şiirlerde müzikle eşlik edecekler. Akış, Şerafettin bize kendi yazdıklarından aşağı yukarı 15 dakika bir ilk girişte sunumda bulunacak. Daha sonra diğer arkadaşlar, en sonunda misafirimize tekrar sözü vereceğiz 15 dakika. Kapatacağız. Kapanıştan sonra hep beraber zeytin peyniri, çay kahvemiz de var. Beraber sohbete geçebiliriz. Bugünkü şairlerimiz Şerafettin Yıldız. Ben Şerafettin'i 86'dan beri, 87'den beri aşağı yukarı tanıyorum. Meslektaşız bir nevi. Ben şair değilim. Şerafettin'in iki alanda büyük çalışmaları var. Kendisi Türkiye'de iktisadı bitirdikten sonra Avusturya'ya master tezi için geldi. Master'ını yaptı ve takıldı kaldı Avusturya'ya, Viyana'ya. Ki 80'li yıllarda, 86 yılında yanılmıyorsam, Viyana Eğitim Müdürlüğü'nde okul danışmanlığı görevine başladı. Şerafettin'i çok etkinliklerde iki konuda görebiliyoruz. Bir tanesi göç ve göçmenler hakkındaki düşünceleri, çalışmaları. İkincisi ise esas bugün ana konumuz, yazdığı yazılar, yazdığı şiirler. Pek yakında söyleyebilirim herhalde, bir tane romanıyla da tanışacağız inşallah. Şerafettin şiirlerini bir sürü ülkede, genelde Almanca okuyor. Bugün dediğimiz gibi Türkçe okuyacak. Şimdiye kadar benim bildiğim kadarıyla İtalya, İsveç, Slovakya, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde çeşitli etkinliklerde şiirlerini okudu. Diğer arkadaşlarımız, çoğunu tanıyoruz, hemşerimiz Linzli, Ali Aslan arkadaş. Ali Aslan 59'da İzmir doğumlu. Kendisi Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Şimdi ise normal güncel çalışmasının yanında işletme bölümüne devam ediyor. Dün sınavı vardı. İnşallah başarılı geçmiştir. Hayatını boyacılıkla kazanıyor. O boyacılıkta aldığı ilhamı da çoğu zaman yazıya döküyor. Kendisinin şiir kitapları var. Bir tane de şiir CD'si çıkıyor. Nisan sonu çıkıyor. İnşallah onu da beraber dinleme şansına sahip oluruz. Ali arkadaşın yanında bir nevi benim eski öğrencim Emine Gönül Gül şiirlerini okuyacak. Emine 74 İstanbul doğumlu, meslek okulu mezunu, kozmetik uzmanı. O konuda eğitim aldı. Küçük yaşlardan beri şiirlerini yazıyor. Aynı zamanda yanılmıyorsam öykü çalışmanda var. Kadınlarla ilgili. Emine sana da teşekkür ederim. Yüksel Omaç, yani birisi öğrencimdi, birisi de öğretmenim. Ben bir zamanlar tutturdum, belki ben de yapabilirim diye fazla öğrenmeye çalıştım. Olmadı, öğrenemedim. Yüksel Sivas doğumlu, saz ustası, 69 doğumlu. Müzik okulu Avusturya'da, yani hem Linz hem eyalet müzik okulunda öğretmenlik yapıyor, saz öğretmenliği. Zamanında hayatını tekstil işiyle kazandı. Ama esas uğraşı, esas çalışması olan müziğe sonunda kavuştu ve şimdi artık müzik öğretmenliği yapıyor. Bunun yanında şiirler yazıyor çeşitli gazete ve radyolarda, şiirleri yayınlandı. Arkadaşların kitapları da vardı zaten, bizlere sunuldu, alabiliriz. Yüksel, sana da bugün buraya katıldığın için teşekkür ederim. Ferhat Fıratoğlu, bugün misafirlerimizin içinde ben de ilk defa tanıştığım bir arkadaşımız. Ferhat Fıratoğlu 61 yılında İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi İktisadi bölümünü bitirdi. Emekli muhasebeci. Tabii ki Türkiye'de emekli. Bu yaşta burada emekli olmak mümkün değil. Evet. Kendisi müzisyen, radyo programcısı. Köşe yazarlıkları yaptı. Müzik ve beste çalışmaları var. Bugün kendisinden de çalışmalarından bir parçalar dinleyeceğiz. Size de çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. En son benim ismim Mümtaz Karakurt. Genelde hepimiz tanışıyoruz. Buna rağmen kendi ismimi de söyleyeyim. Ben şiir okumayacağım. Benim sözüm burada bitiyor. Şimdi esas ustalarına mikrofonu teslim etmek istiyorum. Şeref.
Ben teknoloji özürlü olduğum için. Takip. Duyuluyor değil mi söyledikler? Şimdi burada şu veya bu şekilde herkes sanatla az çok ilgilendiği için, uğraştığı için de daha başlangıçta nedir bu fenomen onu bir parça olsun anlatmak için söylüyorum yani. Ben Yunanistan'da her yıl yazın sınıfları yönetirim Almanca. Adı da şeydir, Zomer Akademi, Kreative Schreiben. Bir Türk olarak Yunanistan'da Almanca. Kolay şey değil tabii bu. Ama inanın bana, orada benim insanlara vermek istediğim misyon, mesaj şu. Şiir aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Bir hayat felsefesidir. Öyle sadece bir edebiyat dalı olarak algılamayın bunu. Şiir bir yaşam felsefesidir. Hiç unutmuyorum. Bir arkadaş bir gün beni bir Avusturyalı tanıştırırken, şair arkadaşımız, birkaç tane kitabı var falan filan Almanca dedi. Sadece şair değil dedi. Şair gibi yaşayan birisi. Bu çok önemli yani. Diyeceksiniz ki, müziğin, sanatın her alanı bunu içeriyor zaten. Nietzsche denen filozof diyor ki, Sadece elimizde diyor sanat kaldı hayatın banal boyutlarında ölmemek için. Yani bir parça olsun var olan şu gerçekliği, bizi saran gerçekliği değiştirmek bizim hayallerimiz. Öyle değil mi? Bir parça olsun yani. Kendi hayallerimize varabilmek için. Şimdi ben aşağı yukarı 13-14 yaşlarından beri yazarım. Kendim için yazdım önce. Ha, bir nirvana vardır. Oraya yaklaştığında, ona ulaştığında dersin ki, ha, şimdi yazdıklarımı insanlara götürmek istiyorum. Bu bende tam 33 yaşına kadar devam etti. Ancak 33 yaşında bu kararı verdim. Ya, es ist höchste Zeit. Zamanı geldi. Samsun'da büyüdüğüm için kenar mahalle kültürü almışım. Oralarda büyüdüm. Arkadaşlarımın aşk mektuplarını yazmakla başladı önce. Gelirlerdi bana. Ya Şeref derlerdi. Gözünü seveyim ya. Senin kalemin iyi. Ya iyi de kızı anlat bana. Nasıl endamı ne, saçları ne. Öyle ya ben de hayallerimi ona göre. Anlatırlardı. Şurada rastladı. Şurada şey oldu falan. İnanın buna. Bütün arkadaşların aşk mektuplarını ben yazmışımdır. Birkaç tanesi evlendi ondan sonra. Hayatları kaydı aynı mesela. Sonradan iki tanesi demiş bayanların ya demiş bu mektupları yazan sen olamazsın arkadaş. Mümkün değil ya. Yani. Şimdi niye söylüyorum bunu? Kelimenin gücü. Kelimenin gücü. Sözcüklerin gücü. Çok önemli. Bir Çin atasözü diyor ki sözcüklerin gücünü bilemezseniz insanları anlayamazsınız. Sözcükler yakar, çıkar. Sözcükler çok, mesela nasyonal sosyalizmin 2. Dünya Savaşı'nda da sözcükleri ne derler ona, yani faşistlerin de başvurduğu bir şey olmuştur, ne derler, bir gizem olmuştur. Yani sözcüklerin gücü çok büyük arkadaş, buna inan. Ha, şairlerin anlatmak istediği aslında kendilerini saran şu reel dünyayı bir parça olsun değiştirip kendi hayallerine, kendi düşlerini kurduğu vatana bir parça olsun ulaşabilmek. Benim yazma nedenlerimden asıl beni buna iten buydu. Bunun için de yalnız şunun altını çizeceğim. Biz buraya geldik, şimdi ben Türkçe okuyacağım ya, göçmen yazar kavramından nefret eder. Ben göçmen bir yazar değilim. Göçmen olabilirim de. Göçmen yazar, eskiden bakın bu kitap iki dilde yayınlanmıştır. Sümüklü Umudum. Meine Rotschke Hoffnung. İlk kitabımdı benim. Bugün göçmen yazar diyorlarsa size karşı çıkın. Çünkü her yazar evrenseli yakalamanın peşindedir. Bir parça olsun. Eğer ona göçmen yazar diyorlarsa hani ya işte tam o ben şöyle derim. Sosyal Arbeiter Geist diye bir gayis, bir ruh var. Ha, ya zavallı, gariban, bu da yazıyor herhalde. Şunu desteklememiz lazım herhalde. Batıl öyle düşünür. Yani ben merkez, batıl, eurosentrist iş diyorlar ya, batıl merkezi düşünce yapısı. Her şeyin en iyisini bu dünya bilir, edebiyatında bu dünya bilir, kültüründe bu dünya bilir falan filan. Sen bir şey yaptığında sana derler ki, aa gariban, o da yazıyor ya. Yok öyle ya. Biri eğer göçmen yazar diyorsa deyim ki hayır, ben yazarım. Ha diyeceksiniz ki ne yani? Ama bunun özellikle altını çiziyorum. Çünkü bu ülkede bir yerlerde ben şuraya gelebilmek için çok çok emek verdim yani. Kabul görebilmek için çok emek verdim. Niye? Zor bir dünya buralar. Niye? Batılının düşünce şeklinde o sistematiğin içerisinden dışarı çıkmak mümkün değil. Müzik dünyasında da böyledir. Senin yaptığın o tınıları adam çok ayıntönik, çok monoton bilmem nedir. Ya iyi de yani bunun evrensel bir şeyi yok ki, bir ölçüsü yok ki. Neyse. Size şimdi birkaç tane hani bu şey olsun diye söyledim bunlar. Sanat niye bizim vatanımız? Onu anlatmak için söyledim de. Size okuyacağım şiirler de hiçbir zaman göçmen olayını irdelemeyecek. Tabii ki onlar üzerine yazdım ben yani. Fakat sadece öyle değil. Biz güneyliler, biz sevinci dertlere banarız güneyde. Acılar vurur da yerden yere bizi. Durulmaz, yanar yine de coşkular içimizde. Severiz yürek yetmez, ağlarız gözyaşı yetmez. Demem şu ki dostum, yaşarız sözün kısası. Çocukluk işte. Benim yaramaz çocuk yüreğim. Biliyorum içinden bir ağaç çizmek geliyor. Dallarında her renk çiçek açan. Olur mu ama akasya dalında ıhlamur çiçeği açar mı hiç? Şair için açar. Ben istersem açar kardeşim. O hayalden bahsediyorum zaten. Var olan bu dünya yetmediği için ben ıhlamur çiçeğini akasya dalında açtırırım. Bu özgürlüğüm var ben. Bu kitaba ismini veren küçük bir şiir. Sümüklü umudum. Sümüklü sözcüğü bazıları için şey kaçıyor ya diyorlar. Değil. Nasıl anladığına bağlı. Niye sümüklü dedim ben buna? Benim büyüdüğüm kenar mahallede bizim bir bakkalımız vardı. Çocuklar alışveriş yapmaya gelirlerdi. Hepsi sümüklüydü. Bir tanesi diyor ki bir gün bana. Annem bana 1 lira verdi. Bir tane ekmek alacağım dedi. 2 tane de akide şekeri. İyi ama kızım dedim. Bir tane ekmek alınır bununla. Şeker alınmaz. Annem vallahi öyle dedi. Ben biliyorum onu ne demek istediğini. 2 tane de şeker verdim ben. Sümüğünü de böyle silerdi. Buralar kabuk bağlardı filan. Ben oradaki çocuklar aklıma geldiği için bu kitaba Sümüklü Umudum ismini verdim. Umut niye sümüklü olmasın ki? Yani çocuksudur, çocuktur, büyümemiştir daha. Onu anlatmak için söyledim. Onun için imgeler bazen herkes de aynı ne derler ona, çağrışım yapmayabiliyor. Ama önemli olan şairin görevi sözcükleri asıl anlamının dışında onlara başka anlam yükleyerek dünyayı anlatmaktır. Öyle olmasaydı o zaman sanatın bir anlamı kalmazdı. Derken böyle yıllar geçti. Yolda gelirken çocuklarımız üzerine konuştuk. Benim bir tane kızım oldu. 6 yaşındaydı. Bu kızı okula başladığı ilk gün 2. sırada oturuyordu. İlk defa okula gidiyorum ben. Şöyle geri dönüp bir bakışı vardı. Ve ben bu bakışı aldım. Bir Viyana kahvesine gittim. Viyana kahveleri meşhurdur dünyada. Viyana Kaffeehouse Kultur diyorlar. Yani ben inanıyorum Uganda'da da yaşasam o Viyana kafe kültürünü ki onu getirenler de zamanında Osmanlılardı, Türklerdi. Ama onlar ona değişik bir flair verdiler. O kültürü alıp oraya getiririm, inanıyorum yani. İstanbul'da da olsam bir Viyana kahve house kültürü dediğimiz o kültür. Viyana'nın en önemli, benim için en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Orada çok yazarım ben. İşte öyle bir zaman 35 yaşlarındayken şu şiir çıktı. Sümüklü umudum bu şeyin adı. Odamda elleri cebinde bir melankoli. Dışarıda henüz yazılmamış şiirlerin ayak sesleri. Uzaklarda böceklerin parçaladığı pembe bir solucan. Arkamda defne yapraklarıyla örttüğüm bir geçmiş. İçimin ta derinlerinde güneş yanı çocukluğum. Sümüklü umudum tam 35 yaşında. Evet. Neredeydi o şiir ya? Kızım için yazdığım şiiri okuyacağım da bulamıyorum. Ya. Öyle şiirler vardır ki 15 dakikada ortaya çıkabilir. Siz kararı vereceksiniz, bitti mi bitmedi mi diye. Eğer bitmediğine inanıyorsanız o şiiri çekmeceye koyun, bekletin. 3 hafta sonra tekrar alın. Şiir olmak zorunda, öykü de olabilir. Bir daha okuyun. Eğer bittiğine karar verdiyseniz şiir bitmiştir. Bitmediyse eğer tekrardan çalışın. Bu şiir 20 dakikada ortaya çıktı. Öyle şiirler vardır ki 8 satırdır ona 3 ay emek vermişimdir. Enel Hak diyene kadar. Enel Hak, Halacı Mansur diye bir adam vardı 1000'li yıllarda. Mevlana'nın zamanında yaşamış. Ben Hakk'ım, ben Allah'ım demek istemiş o zamanlar. Ha tabi yanlış anlaşıldığı için derisini yüzdüler. Enel Hak dedi. Bütün dinlerde vardır buna benzer şeyler de Halacı Mansur onlardan bir tanesi. Şimdi ben de diyorum ki edebi anlamda Enel Hak dediğin an şiir bitmiştir. Yalnız oraya götüren yol bazen 20 dakikadır, bazen 3 aydır, bazen 3 yıldır. Bu şiir 20 dakikada ortaya çıktı. Yıllar ne çabuk geçmiş. Bugün kızım okula başladı. Saçının tokası alnımın çizgilerinden. Ne garip. Bir an üzüldüm büyümüş diye. Çantasına biraz Eylül, biraz Pazartesi, birkaç sayfa sevgi, bir de rengarenk boyalı kalemler koydu. Gün gelecek, bir gökkuşağı çizip, altından satır, satır akacak. Şimdi bu kız 24 yaşında, ok gökyüzünü çoktan bitirdi. Gürül gürül de akıyor aslında. Bir de yeni yayınlanmamışlardan okuyayım da arkadaşlara sözü bırakacağım. Benim özelliğim, ben sadece böyle okumak için gelmem bir yere kardeşim. Ben anlatmak, paylaşmak istiyorum. Yoksa öyle insanlar var, geliyor bir saat anlatıp okuyor, gidiyor. Oradaki insan öyle merak eder. Sen nasıl gülersin kardeşim? Espri yapar mısın? Ağlar mısın? Nasıl bir adamsın? Nesin yani? Yoksa kitabını alır okur. Ben öyle değil. Ben anlatmak istiyorum. Bu çok önemli. O diyalog çok önemli. Yunanistan'da inanın bana müritlerim var. Vallahi billahi. Seni bize Allah göndermiş diyenler var. Bunlar Avusturyalı ya. Psikoterapeutler var şimdi, öğretmenler var şimdi. Niye? Şiiri anlatıyorum ben onlara. Diyorum ki, bir şair diyor ki, Cemal Süreyya adı, dünyanın neresinde olursan ol diyor, hangi kentinde olursan ol, orası belki de senin yalnızlığının baş yeridir. Düşünebiliyor musunuz ya? Şu dünyanın enginliğine bak, yalnızlığının baş yeri. Başka bir şair diyor ki örneğin, öyle kadınlar sevdim ki onlar hiç olmadılar. 1000 yıl gezersin bu cümleyi bulamazsın kardeşim. Öyle kadınlar sevdim ki onlar hiç yoktular. Sen de tabii dersin ki öyle erkekler sevdim ki onlar hiç yoktular zaten. Yani önemli olan şiirin dili ne kardeşim ne? Bana yeni bir şey söyle. Mevlana diyor ki bugün yeni bir gün kardeşim. Yeni bir şey söyleme zamanı bugün. Eski şeyleri söyleyeceksen bana hiçbir şey söyleme. Yeni bir gün diyor bugün. Yeni bir şey söylemek lazım. Şimdi ben size bir şiir daha okuyayım da Şiir nedir hiç? Zaman aşkın yıpranmayan yüzüğüydü eskiden. Ölüm varlığımın anlamsız bir ayrıntısıydı. Akşamları karanlığı götürüp ufka yatırırdım. Güneşten batmayı öğrensin diye. Bilsin diye ufukta sadece doğulmadığını, dünyanın aynı zamanda ölünen bir yer olduğunu. Şimdilerde o eski dalgalarım yok artık. Kıyılarımı kendim döverim. Oturur göğsüme, kervansaraylar yortarım. Ben uğrarım sevgili uğramasa da, gözlerime uçurumlar oyarım. Ben düşerim sevgili düşmese de. Gök taşları toplarım yeni hayaller kurmak için. Kullanılmış kötülüklerden hurbalar dikerim. Yalvarsalar da asla affetmem iyilikleri. Neden mi? Hiç, öyle işte. Demem kimselere ya, öyle sevmek isterim ki hala yürek yetmesin. Öyle ağlamak isterim ki gözyaşı az gelsin. Kendimi bırakır gelirim aşların avlusuna. Yokluğuma dayanamam, alır gelirim yine. Artık biraz eksik, biraz yarımım. Kalbimden doğmayan ırmaklar kurusa ne yazar? İçten söylemiyorsam, susuyorum artık sözcükleri. Ne kadar da çok söylemediğim şeyler var daha. Korkarım bu hayat hüzünlere bile yetmeyecek. Karanlık bile doğmayı öğrendi de, ben ölmeyi hala öğrenemedim.
Şerafettin, teşekkürler. İkinci kişi olarak Emine senin şiirlerini dinlemek istiyoruz. Lütfen. Mikrofonu sana ver.
Teşekkürler Mümtaz Hoca. Hocama buradan teşekkür ediyorum ve ayrıyetten Ali abiye de çok teşekkür ediyorum. Biz Ali abiyle geçen sene tanıştık. Şiir etkinliği düzenledik. Ve bu Linz'de ilk defa oldum. Aslında üzüldüm o gün çünkü biz senelerdir burada yaşıyoruz. Bu tip etkinlikler olmamıştı. Bu kadar insan yaşıyoruz burada. Değişik yöreden gelmişiz. İçimizde çok yetenekli, çok başarılı insanlarımız da var. Yazıyorlar da. Bu etkinlik olunca gerçekten çok şaşırdım. Daha büyük bir kitle bekliyordum. Sanata karşı burada ilgi çok az maalesef. Çünkü burada insanlarımız farklı şeylerle uğraştığı için fırsat bulamıyorlar. Bunu da konuştuk ayrıyetten. Bu tip etkinliklerin daha sık olmasını istiyoruz. Önemli değil artık. 5 kişi buradayız, 10 kişi. Önemli olan şiirden anlayan insanlar olsun. Biz önderlik edelim. Bakarız bir gün burada 100 kişi oluruz. O sorun değil. Ben şiire küçük yaşlarda başladım, ilkokul çağlarımda. 4. sınıfta tiyatro oynuyordum, taklitler yapıyordum. 500 kişinin karşısına çıkıyordum, öğretmenlerimin, sanatçıların, çevremde gördüğüm her şeyin taklidini yapardım. Ve bir gün Yeşilay haftası olmuştu ve içimden geldi, masamda oturuyordum. Karaladım böyle espri, bir şey bulmak istiyordum. Tiyatro yapacağız tabii ki. O an şiir yazdım. Dörtlükler yazdım. Daha sonra bu şiirimi biraz daha geliştirdim tabii. Abim ve ablam benim bu konuda yetenekli olduğumu söylediler. Bir destek verdiler. Fakat hatam şu, biraz daha geliştirebilirdim kendimi. Yönelmedim açıkçası. Bir ara bıraktım. 91'den sonra burada tekrar yazdım. İçimde bir ilham vardı, öfkem vardı, sevincim vardı. Ve tekrar kalemle buluştum. Bu tip etkinliklerin tekrar ediyorum, tekrar olmasını istiyorum. Ve zaten Ali abi de bunu sanırım 5. ayda tekrar bir etkinliğimiz olacak. Ve seviniyorum tabii ki. Ve size yazdığım birkaç şiirimi okumak istiyorum. Öylesine bir şiir. Yıldız olup kayıyorum. Bir an nehir oluyorum. Akarken ben çırpınıyorum kayalıklarda. Bazen bir kibrit çöpüyle, bazen de bir gülle bütünleşiyorum. Geceleri ay ışığında parıldarken, kıskanıyor o an sevgililer nehir kenarında. Bana bakarken o an okşanıyor gururum. Sevişmelere tanık oluyorum karanlıklarda. Mozart'ı dinlerken mutluluğun pençesinde kıvranıyorum. Konuyorum çiçeklerin üzerine, sen güneşle beraber uyanırken, ben sana günaydın diyorum. Beyaz bir güvercin olsam, rüzgara sarılsam, gökyüzüne çıksam, özgürlüğümü isterdim. Dağları yan yana sarılmış, küsmüş birbirine bir toprak. Yaşamak özgürlüktür, kelepçe değil. Beni seviyorsan rengime bakma. Ben her zaman beyaz, siyah ve kırmızı rengi seveceğim. Yabancıyım diye aşağılama, lütfen beni anla. Sorgulama. Rüzgarın çıplaklığıydı. Esiyordu bütün gücüyle. Yalın, şiddetli ve kararlıydı. Bir gürültüydü uzağın sesiyle. Yalın ayak bazen çamura batarak, yükseldi öfkesi yüzü şiddet ile, tükendi sesi düşüncesiyle. Sevdalıydı aşkı geleceğiyle. Bir de bir şiir yaptım. Onu kendi çapımda biraz müziğe çevirdim açıkçası. Ben nota bilmiyorum, notayı unutmuşum. Bayağı bir oluyor, okulda öğrenmiştik ama bu şiirimi bilmiyorum şiir şeklinde mi okusam, düzük şeklinde mi?
Nasıl?
Uzun uzun yürüyorum, adım adım attım yere. Sevda sevda söylüyorum, duyarsın diye. Uzun uzun yürüyorum, adım adım attım yere. Sevda sevda söylüyorum, duyarsın diye. Bende yürek var, bende sevda var, bende kavga var, söylüyorum duyarsın diye. Eserim rüzgar gibi, dokunurum sevdam gibi, konuşurum insan gibi, özgürce. O sessizliğin içinde çıkar sesim gürce, haykırırım o vahşi cesetlere, buruk yüreğim sızlar o gecelere, insan mı derim yoksa özgürlük mü?
Emine çok çok teşekkür ederim. Şimdi Ali arkadaşa dönmek istiyorum. Ali de girişte söylediğim gibi şiirlerini sadece kitaplara dökmeseydi ve aynı zamanda gazetede de yayınlıyor. Bize kısa sen şiirlerini aktarırsan sevinirim Ali.
Teşekkür ederim sevgili Mümtaz. İyi ki varsın Şerafettin Yıldız. İyi ki varsın sevgili Emine. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün fazla söz edemeyeceğim. Sadece şiirlerimden örnekler vermek istiyorum. Linz akşamları. Yine yalnızlığa gömüldü Linz akşamları. Tek tük otomobiller cartlak sesleriyle geceye merhaba derken öksüz kedinin sesini ararsın. Sokak lambaları selama durmuş. Çatılarda bacalar sıra sıra. Asık yüzlü ve de isli. Nöbetini tutarlar gecenin, Hitler'inkiler gibi. Dizi dizi otomobiller ve de renk renk. Günün yorgunluğunu çıkarıyorlar. Yarına zehirlerini kusacaklar. Birazdan bıçkın oğlanlar, mıymıntı kızlar geçer buralardan. Çığlık çığlığa, galon galon ucuz şaraplarıyla. Günü kotardılar yarına Allah kerim. Can kurtaranlar geçecek kimsesiz yollardan. Gecenin sessizliğini yırtarak. Polis sireni de çalar, can kurtarana inat. Gökyüzü açıksa eğer, yıldızlara bakarsın. Bil ki yalnız değilsindir. Çoban yıldızı göz kırptıkça, sen de el sallarsın. Kara kara bulutlar çökerse tepene, bloklarda lambaları sayarsın tek tek. Bazen bitimsiz kahkahaları, bazen hüznü ararsın. Hüzün çiçekleri, isyan sancıları, kin tohumları, belki de ayrık otları vardır dört duvarın içinde, kim bilir. Sevgiye susamış içten duygular, hükmeden tutsaklıklar, kireçlenmiş beyinler, pazara kadar dostluklar, mezara kadar dostluklar, seç beğen, seç beğen, kesmece bunlar. Gördes benim ilçemin adı. Gördes damları. Küçük gözlerimi ısırdım. Yaş geldi. Kan geldi. Sırtında dolandım pusuların. Bir kurşun çalım ömürle. Günümü sayarken kurşun değdi etime. Ölümü soludum anne. Burnumun direği sızıladı. Kaç ölümüm böyle savuldu. Menzirine de, takımına da galiz galiz metiyeler düzdüm. Kaç gece, kaç şafakleyin. Yolunu gözlerken işkenceyi, işkenceci zerzevatının ayak sesleri, köpek seslerine tangır tungur dolanırken demir kapılar açılır, demir kapılar kapanırdı yüzüme yüzüme. Lağım altı ve de bok kümeleri içinde burnumu sıka sıka demir kapıya vura vura haykırırdı gör destanları. Islak sırası bende. Parmaklarım sekizlik demirlerle sekiz olurken menzir ve adamları çullanır da çullanır. Sigara söndürme molası verilirken bedenimde manyeto, dipçik, sık boğaz alamazken ifademizin iyisini alnımızın akıyla kotarırdık işkenceli gecenin sabahını. Değerli arkadaşlar, bir ülke düşünün, henüz ana rahminde kitaplar tutuklanıyor. Bin kere, milyon kere durup durup düşünmek gerek. Ülkem ve halkım adına çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Saygılarımla. Evet, son şiirimi okumak istiyorum. Bunu Şerafettin Hocam bilir anlamını sanırsam. Ben hala bilmiyorum. Kritika Peres Mata. Kara gözleriyle hüznün bir mektubunu tutuşturur gibiydi elini elime. Eski bir dost, bir akraba gibi. Nazı geçecekti belli ki, sokuldu içime, sitemini yazdı yalnızlığının, döktü içindekileri, dayadı başını yalnızlığımın ta orta yerine. Lüle lüle saçları arguvan, bal dudakları yarenlik kokuyordu buram buram. Sokuldu canıma, girdi kanıma. Mavi çivit entarisi düştü kendiliğin Ege'nin sularına. İmgelerimi de peşin sıra.
Ali, teşekkürler. Yüksel, oğlunun sazın geçliğinden senden dinlemek istiyoruz şimdi. Lütfen.
Teşekkür ederim Ümit abi, çok sağ olun. Normalde müzisyenim ama küçük yaşlarda yazmaya başladım. Böyle basit basit türkülerdi. Daha sonra kişisel, daha sonra toplumsal aşk şiirleri yapmaya çalıştım. Tabii amatörce kendi yanında. İşte enişteyle buluştuk, çoğu zaman baktı, düzenledi işte. Böyle bir şeyin organize olmasını gerçekten sevindirici. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bağlama çalan Taylan, benim oğlum. 6 yaşında tesadüfen bağlamaya başladı. Bugün annesiyle, ya Yüksel al bunu götür, canım sıkılıyor, evde rahat edeyim, temizliği rahat yapayım. Tamam dedim, götüreyim. Okula gittik ilk gün. Ertesi hafta baba ben de gelmek istiyorum dedi. Şaşırdım. 6 yaşındaydı, anlamından devam etti bağlamayı. Şu an babasını geçmiş durumda. Gurur duyuyorum kendimle. Yani sanatımıza gurur duyuyor. Çünkü bir çiçeği ekiyorsunuz, bir fidan ekiyorsunuz. Büyüyor, büyüyor ve meyve veriyor. O gururların bence en güzeli. Şu an onu yaşıyorum. İstanbul yürüyordu. İnsanlar geçiyordu sevgilim. Gözümün önünden koşar adımlarıyla. Milyonlar kaynıyordu insan selinde. Taksim hınca hınç süzülüyordu. Bir sen yoktun orada. Bir de sensiz sen. İnsanlar geçiyordu sevgilim. Eminönü, Haliç, Tahtakale'den. Milyonlar kaynıyordu insan selinde. Beyazıt hınca hınç süzülüyordu. Bir sen yoktun orada, bir de sensiz sen. İnsanlar geçiyordu sevgilim, yüreğimden koşar adımlarıyla. Milyonlar kaynıyordu sevgi selinde. İçimdeki alev hınca hınç süzülüyordu. Bir sen kaldın orada, bir de sensiz sen. Bir sen kaldın orada, bir de hayalim. Dilancığım, yapacağım sen gittin gidelim. Durur zaman, durur zaman kalbinin atışı kesilir. Yok olur hayaldeki düş, çocukluğun bile gelmez aklına. Ne olur ki gülebilse insan, mutlu olsa dilediği gibi, hiçbir sıkıntı çekmese, ayrılık, ölüm, imkansızlıkla kalmasa baş başa. Durur zaman, geride kalmaz bir tek anı, anılar, gökyüzü aynı, tuzlar, böcekler, kuşlar, güneşin doğuşu, esen rüzgarlar ve ihanet. Gecenin karanlığı, sırtından vurulan dostluklar, okyanusun maviliği, açlık, yoksulluk, hiç yoktan ölen kimsesiz çocuklar, talan, tutarsızlık, uzay savaşları, haksızlık, dar ağacındaki fidanlar, acımasızlık, barbarlık hep aynı. Durur zaman, yüreğindeki vuruş kesilir. Evet, son olarak kısa bir şey daha okuyorum. Çocuklarımızla ilgili. Çocuklarımız. Umut ve sevgi istedi çocuklarımız. Ne ağlayan Barbie bebekleri, ne de deniz kenarında bir tatil. Onlar dostluk ve kardeşlik için özgürce bir dünya istediler. Umut ve sevgi istedi çocuklarımız. Filizlenip kök salmak için, yan yana yürümek, çığlık çığlığa koşmak, dünyayı baştan yaratmak için. Teşekkür ederim.
Yüksel, teşekkürler. Bu arada Yüksel'in yazdıklarını Facebook aracılığıyla dinleyebiliriz de, kendisi yazdıklarını sıra döküp Facebook aracılığıyla sağ olsun sunuyor bizlere. Sağ ol, teşekkürler. Fırat Fıratoğlu, Ferhat pardon, Fıratoğlu, şimdi size mikrofonu sunmak istiyorum. İlk defa ben de sizi dinleyeceğim. Çok merak ediyorum. Buyurun.
Teşekkür ederim. Değerli misafirler, kıymetli konuklarımız, ben tabii aranızda çok yeniyim. Benim belki uzaktan tanıyan arkadaşlarımız var ama ben çok sık sık İstanbul'a gidip gelen birisiyim. Şairlikten çok müzisyenlik de ön planda olan birisiyim. Ve burada da Ali Bey'le ve sonrasında Yüksel Bey'le tanışmış olduk. Ve burada sizleri tanımak ve sizlerle beraber olmak da benim için çok büyük gurur verici, onur verici bir şey. İstanbul'da sık sık program yapmış olduğum gerek radyo tabi müzik programının dışında asıl radyo DJ'liği yapıyorum. O sıralarda çok yakın bir arkadaşım eşinden ayrılmıştı ve onun etkisi altında kalarak bir gecede Kadınım isimli bir şiir yazdım ve bu şiiri İstanbul'da birçok yerde okudum, CD'lerde okudum ve çok tanındı. Ben de bunu burada sizlere okumak istiyorum. Evet Taylan, bir alalım. Herhangi bir şey alalım. Kadını, geceleri sen uyurken özlemin gelir yanı başıma. Hasretin gelir yüreğime çöker. Öyle bir çöker ki. Her gün sensizliğin yollarına bakar, boynumu büker ve sessizce ağlarım. Nerelerdesin kadınım, nerelerdesin? Sen bensiz uyurken, hayalin yalnız odama süzülür. Gelir başucuma düşer, her gün bin bir özlemle, belki dönersin diye her gün yollarına bakarım. Bakar ve dönüşünü beklerim. Nerelerdesin kadınım? Nerelerdesin? Gecenin karanlığında sokak lambalarına sığınmışım. Dilimde eski bir şarkı, sessiz sessiz yağan bir yağmur. Hafif bir rüzgar benimle ağlıyor. Yalnızlıktan değil, inan yalnızlıktan değil, sensizlikten üşüyorum. Seni bekliyor ve seni özlüyorum. Nerelerdesin kadınım, nerelerdesin? Sana söylenecek o kadar çok şeyim var ki bir bilebilsen. Yüreğim yerinden kopmuş sanki, kendimi kaybetmiş gibiyim. Mutlulukla mutsuzluk arasında kalmış biriyim. Sürüklenip gidiyorum bir meçhule. Döner misin dönmez misin bilmiyorum. Her şeye rağmen yine seni, seni bekliyorum. Nerelerdesin kadınım, nerelerdesin? Sen benim için yazamadığım şiirlerim gibisin. Seninle tattığım duygularım bende, hatıralarım geçmişte, şimdi sen uzaklarda kaldın. Ben sensiz öylesine yarım, öylesine sahipsizim ki. İçimde seni kaybetmenin verdiği çaresizlik. Sensiz köşelerde gizli gizli ağlarım. Seni arar ve seni beklerim. Nerelerdesin kadınım? Nerelerdesin? Hayalinle yaşamak nedir, bilir misin? Bitmeyen gündüzler ve uzun gecelerde, kokun var hala yastığımda, tenimde. Seni arar ve seni beklerim, her nefes alışverişimde. Nerelerdesin kadınım, nerelerdesin? Köhne bir meyhanede oturmuş bir kadeh yudumuyorum. Belki seni unutur, avunurum diye. Ne mümkün, boşaldıkça kadehler, hep seni hatırlıyorum. Dönmeyeceğini bile bile, yine seni, seni bekliyorum. Nerelerdesin kadınım, nerelerdesin? Ayrıldığımız son gün merdivenlerden inişim. Bitsin artık her şey, unutalım demişim. Aceleyle toparlanıp ütüsüz giydiğin siyah ceketin hala dün gibi gözlerimin önünde. Ürkek hıçkırıkla dolu, ayrılalım sessiz değişeyim. Soramadım kadınım sana, kime, nereye bu gidişi, nerelerdesin kadınım, nerelerdesin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Çok teşekkürler. Şerafettin, seni Viyana'dan buraya getirmişken tekrar sana dönmek istiyorum. Lütfen. Demin başlarken dedim ki şiir sadece bir edebiyat dalı olarak algılanması gereken bir şey değil. Şiir bir yaşam felsefesi. Şiir birileri için hayata anlamını veren bir fenomendir. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir de Türkiye'de bir yaygın bir şey daha vardır. Şiir dedim mi, sen şiir okur musun? Genelde şiir okunmaz da şiir yazarlar. Yazmayan bir tane yoktur. Genelde bülü çağında o yaşlarda insanlar kaleme sarılır. Ve yazan herkes. Yani şiirin bu kadar sorduğunda, yazar mısın dediğinde yazarım diyenlerin yaygın olduğu başka bir ülke yok yeryüzünde. Fakat bir de şöyle bir baktığımızda Japonya'da ortalama 20 kaç kitap 1,8 kitap okunurken kişi başına Türkiye'de yarım sayfayı bulmazmış. Maalesef. Okumazsak kullandığımız dildeki sınırları geliştiremeyiz. Ona yeni sınırlar tanımayız. Düşünebiliyor musunuz? Almanca dilinde 70 bin tane sözcük var. Ben öyle anlatıyorum insanlara. Ortalama insanlar 200-300 sözcükle hayatlarını idame ettirebiliyorlar. 200-300 geçmez. Dikkatini çeker. Entelektüel dediğimiz kategoriye giren insanlar da aşağı yukarı 1000-1200-1300 kelime kullanırlarmış hayatta, günlük hayatta. Dikkatini çekiyor. %98'i dilin kullanılmıyor. Türkçe de böyle. Latince'de bir kelime, bir sözcük vardır, bir deyiş vardır. Diyor ki, ben Almanca okuduğum için söylüyorum. Ich habe mich ausgesprochen, so habe ich meine Seele gerettet. Ben derdimi anlattım, ben ruhumu kurtardım. Niye insanoğlu yazmaya kalkar? Bakın, bütün bu şeyler, alçak gönüllü herkes, içinde bulunduğumuz bu dünyanın kültürüne bir imge olsun, bir sözcük olsun. Katkıda bulunabilmek, onu zenginleştirebilmek. Başka derdimiz yok bizim. Bir de edebiyatta bir şey vardır ama der ki, söylemezler bana ne demek istediğini, anlat bana. Arada bir fark var ama. Söyleme, anlat. Ben derim ki, kaleme sarılan herkes şu veya bu şekilde bir şeyler yazmaya çalışıyorsa yazsın. Yazdıkça kendisine daha yeni görevler yükleyecektir. Daha iyisini, daha güzelini yazmak isteyecektir. Daha kullanılmamış sözcükleri aramaya başlayacaktır. Yani herkes sonsuz der, ucu bucağı olmayan der. De, hiç kimse kenarsız demez. O bir imgedir. Yani yeni bir imge belki de. Dolayısıyla ne zaman dilin sınırlarını, Wittgenstein diyor ki bir filozof, senin dünyanın, konuştuğun dilin sınırları, senin dünyanın sınırları demektir. Eğer başkalarından daha değişik konuşuyorsan eğer, daha değişik yaşıyorsun anlamına gelir. İlginç detaylardır bunlar. Niye? Şiir büyülü söz. Sözcüklerin büyüsü. Onun için hani benden lütfen sadece burada 3-4 tane şiir okumamı beklemeyin. Ben buraya bir şeyler de söylemeye geldim. Yoksa anlamı yok. Söyleyeceğim şeylerin 3 tane imgesi aklında kalır. Ama Cemal Süreyya'nın söylediği, nerede bulunduysam orası yalnızlığımın baş şehriydi demek aklımıza gelmez bizim. O onu söylemiştir. Sümüklü umudumu belki benden başka söyleyen olmamıştır. Bugün ne derler ona? Hüzüne 4 var. Yarın baharı 5 geçecek. Saati, zaman kavramını böyle anlatmak da vardır. Değil mi? 12'ye 5 var demek de vardır. Önemli olan sözcüklere hangi resimlerle hangi anlamları yüklediğimiz. Şimdi bunları tabii söylerken beni niye yazmaya iten şeylerin de bir parça altını çizmeye çalıştım. Onun için herkese şuradan vermek istediğim bir olay vardır. Mutlaka ve mutlaka sanatın herhangi biriyle uğraşmak hayata yeni bir anlam veriyor. Varoluşunu bütünlüyor. Yaşamanın, günlük hayatın, gündelik şeylerin, en banal şeylerin bile bir anlamı olmaya başlıyor. Sanat böyle bir fenomen yani. Onun için demin dedi ki arkadaş, Türkiye'de Oda TV ile başlayan yazarlar aldı götür. Düşüne doğmamış bir çocuğu tutukladılar demektir. Düşünebiliyor musun? Daha kitap yayınlanmamış. Ama biz biliyoruz o kitapta bir şeyler vardı da birilerinin hoşuna gitmeyecekti. Cemaatçiler tabii. Onun için. Fakat unutmayın. O ülke Nazım Hikmet'i 20 yıl hapishanelerde çürütmüştür. Niye? Şairdi. Şairlerden hep korkmuştur bu dünya. Çok ilginç. Bundan 15-12 sene önce Nijerya'da bir şairi astılar. Niye? Orada işte bu British Petrol'un o ülkenin mahvettiği, katlettiği, doğasını mahvettiği, sadece oradaki petrolü alabilmek için falan filan, bunu dillendirdiği için götürüldü, yok edildi bu adam. Sabahattin Ali'nin mezarı bile yok bugün. Bilmem duymuşsunuzdur yani. O hani bir türkü vardır ya, aldırma gönül aldır. Sinop'un hapishanesinde yazmıştır bu adam. Ya kendi evlatları bunlar ya, öz evlatları ya. Ya bu ülke, içinden geldiğimiz o ülke şairlerinden korkmuştur. Ve onlara acı çektirmişlerdir. Şairler bir bedel öderler bu dünyada. Pablo Neruda 20 yıl ülkesine gidemedi. Ondan da korkmuşlardı. Bir gün diyor ki ona bir filmde, Postman diye bir film, orada mektupları buna getiren adam sadece bir vatandaş, merak ediyor, diyor ki ya size şair diyorlar diyor, siz diyor çok meşhursunuz falan filan da nasıl şiir yazılır bana söyler misiniz diyor. Pablo Neruda da diyor ki ona, ben diyor imgeler yazarım diyor. İyi de diyor, imge nedir diyor. Film böyle başlıyor yani. Çok olağanüstü bir film diyor. Diyor ki ben sana desem ki Pablo diyor. O adamın adını unuttum şimdi. Gökyüzü ağlıyor desem sana. Ne anlarsın? Ya yağmur yağıyor demek istedindir mutlaka. Evet diyor, işte bu bir imgeydi diyor. O zaman ben de yazarım bunu. Peki diyor, siz bu imgeleri yazdığınız için niye bütün dünya sizin peşinizde? Ülkenize giremezsiniz falan. Yani sizin anlayacağınız, şair olmanın bir bedeli de vardı. Niye? Var olanın dışında bir dünya aradığı için. Var olanı sorguladığı için. Çünkü sorgulamak zorundadır. Bir, neden oruna? Teolog, din bilimleriyle bir adama soruyorlar. Diyorlar ki, şairler hakkında ne düşünüyoruz? Diyanet işlerindeydi bu adam. Dikkatinizi çekiyorum. Çalaynak kuşları var yani. Nesli tükenen çalaynak kuşları. Onlardan bir tanesi de orada. Dedi ki ona. Sordular orada, dedi ki şairler hakkında ne düşünürsünüz? Ne dedi biliyor musunuz ona? Şairler dedi. Lütfen dedi, mecazi anlamda söylüyorum, beni yanlış anlamayın dedi. Şairler günümüzün peygamberleridir dedi. Onların gözüyle şu evrene, şu dünyaya ah bakabilmek bir mümkün olsaydı. Onların gördüğü ayrıntıları biz göremeyiz. Ama dedi, altını çiziyorum. Lütfen yanlış anlamayın dedim. Mecazi anlamda söylüyorum. Bunun için zaten Nazım Hikmet ülkeden çekip gittiği zaman Bulgaristan'da Varna Limanı'nda oturuyor da Karadeniz'e bakıyor. Bir tane mintanım var diyor, sırtımda diyor, vardı. O da parçalandı, yırtıldı. Şile bezindendi diyor. Sen diyor artık benim yüreğimin infarktındasın, memleketim diyor. Dikkatini çekiyorum. Bu adam vatan hainiyle suçlandı ya. Ve bugünün ülkesinde en gericisinden en faşistine kadar bu adamın şiirleri okundu. Bu kadar riyakarlık, bu kadar şerefsizlik olabilir mi ya? Niye? Çünkü o şairdi. Ondan korkmamalıydı insanlar ama korktular. Şimdi çünkü sözün gücünden korktular. Sözün, sözcüklerin büyüsünden korktular. Onlar için aptal ol, başka bir şey istemiyor. Çünkü kapitalizm senin aptal olmanı bekliyor zaten. Sorma kardeşim. Sorgulama ya. Niye böyle diye sorma diyor sana o sistem. Ve dikkatini çekerim bizim ülkemizde kitap okuma sayısı. Onun için herkese buradan tekrar söylüyorum. Lütfen okuyun kardeşim. Lütfen. Lütfen. Başka türlü bu dünyada yeni ufuklar açılmıyor. Bizim ülkemizde okumuyor. Kitap düşman. Şimdi öyle birileri geldi ki her şey o kara kabuklu kitapta yazıyor diyor. Bir örnek daha vereceğim size güzel kardeşlerim ben. Son 1000 yılda Arapçaya çevrilen kitap sayısı 1000 yılda ha. İspanyolcaya 1 yılda çevrilen kitap sayısından daha az. E sormazlar mı sana be kardeşim? Afganistan'dan Fas'a kadar bu kültür coğrafyası demeye bile dilim varmıyor da. Peki siz bu bilgileri nereden edineceksiniz o zaman ya? Dikkat et. 1000 yılda Arapçaya çevrilen kitap sayısı İspanyolcaya 1 yılda çevrilen kitap sayısından daha az. Yazık ya. Ondan sonra da her şey onda yazıyor. Niye? O dogmatik dünya artık ruhumuzu karartmış. Ruhumuzu, düşüncelerimizi, beynimizi gölgelemiş. Niye? Değişmek istemiyor. Niye? Hepsi onda yazıyor. Ya var mı böyle bir şey ya? Ha. Şimdi bazı insanlar da bedel ödedikleri için ben de o konuyu edinerek yazdığım birkaç satır vardı. Onu okumak istiyorum size. Bir gece. Düşünceler ağrana dek karanlığın üstüne yazardı. Erkenler gecikmesin diye. Sonra uzanır sözcüklerin yanına uyurdu. Bir gece şiirlerine haber vermeden alıp götürdüler onu. Hatırladığı ayrıntılar çok değildi. Ayrıntıların yüzü gibi soğuktu hava dışarıda. Hangi dürtüydü bilinmez. Göz yuvarları alnındaki çizgilere kadar büyümüştü. Bilmiyorum isyanın eşkalini diyebilmişti yolda. Hepsi o kadar. Dilinde dışkı tadı, teninde köflü bir mahzen kokusu. Bir sigara dumanında bu hayattan çekip gitmek vardı. Yağmur damlalarına yerine düşmeden acıyı ezberletmek vardı. Öyle bir andı ki sanki antiloplar sıçrıyordu bir kaşından ötekine. Boylu boyunca uzanmıştı sunaklara sanki. Güzellik kurban istiyordu çünkü. Bir böcek korkusuzca dolaşıyordu göğsünün üstünde. Arayışı nafileydi. Bulamazdı artık kendi ellerini. Ayakları uyuşmuştu duvarın dibinde, çiftleşen iki sıçanı seyrederken. Bir tek kalbiydi şimdilik ona vefada kusur etmeyen. Bir de ağzının kenarından betona sızan kan. Bilmiyorum insanlığın yerini, tırnaklarımı geri verin diyebilmişti. Hepsi o kadar. Ey adalet, varsa ayağa kalk. İzin ver, yanağımı son bir kez mağara resimlerine süreyim. Sirius yıldızından gelen ışığı bekletme dışarıda gelsin. Cebimdeki gladyatör gülüşünü ona ver. Ve de ki, ölüm insanlığın kenarında basit bir sözcükten başka bir şey değildir. Öyle de kalacak. Celladını bile bağışlayacak şu küçümen, şu minnacık an. Ama insanlığı asla affetmeyecek. Şimdi bir şiir daha okuyacağım ve bugünü bitireceğiz. Biraz şeyde misin? Gözüm hafiften. Saylan.
Saylan
Özgür. Saylan biraz. Son bir şiir. derdimi sulara anlatırım. Hazların ocağında yeminler yaktım. Korkmayın firari tövbelerim, sizi kimseler ele vermez. Bana daha işlenmemiş günahlar getir. Bin kere daha kovarım kalbimi sevmeyi öğrenmeden gelmesin diye. Ölmenin soğuk yüzüne sabırla sözcük sözcük bakarım. Ona yaşamayı öğretene kadar. Belleğimin mişli geçmişinde büyümeyi unutmuş bir çocuğum ben. Kurutulmuş ateşlerle oynar, ıslak güneşlerde serinlerim. Ruhumdaki yaralar yetişemez bana, pes eder giderler. İnsanlıkla aynı umudu paylaşırım, ayıbı, kokuşmuşluğu da dahil. Bir tek kullanılmış gözyaşlarımı gizlerim ondan. Gururun ince kırışıklıklarında bir başına koma beni derim. Söyle, ben hep iyi bir çocuk kaldım değil mi? Hem her şeyin bir izahı olmasa da olur. Fark etmez bu dünya beni anlamasa da. Derdimi sulara anlatırım ben, aksın diye. Gülümserim arkası karanlık camlardaki bana. Bakıp usanmadan yürürüm bu hayali. Yetinmem bana yetenle asla. Hiç olmayan hayallere giderim. Teşekkür ederim.
Şeref, çok çok teşekkür ederim. Ali, Ferhat, Yüksel, Emine, hepinize çok çok teşekkür ederim. Sizlere de bugün buraya geldiğiniz için. Biz gelenlere sevindik. Gelmeyenler bizi ilgilendirmiyor. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi çayımız, kahvemiz hazır. Zeytin peynirimiz de var. Hep beraber da vaktimiz var. Şerefin de var. Sohbet edip konuşabiliriz. Tekrardan kaleminize ve dilinize sağlık. Sağ olun.